Ayrım 21.
Sayfa 210. Kimi zaman kendi haline bırakılmış doğal ana babalıkla çok sıkı denetlenen, evlat edinmeye dayalı ana babalığın karışımından oluşan bugünkü durumun, kendi içinde tutarsız olmasına karşın, olası politikalar içinde en iyisi olduğu, çünkü işin doğrusu bizim, yalnızca sakıncalı ve uygunsuz diye hükmedilen kişileri değil, hiç kimseyi üremekten alıkoyamayacağımız öne sürülür. Bu yaklaşım uyarınca çocukların elimizden geldiği kadarının ana baba olarak layık ve uygun kişilere sahip olmasını sağlamalı ve toplumdaki tüm potansiyel ana babaları denetlemeye çalışmak gibi olmayacak bir işe kalkışmaktansa yalnızca hali hazırda kamunun gözetiminde bulunan çocukların potansiyel ana babalarını denetim altına almalıyız. Ama bu gerçek bir kaytarmadır. İnsanların yasalara aykırı bir şekilde üremesini engellemeye çalışmak, onların yasalara aykırı bir şekilde viski yapmasını ya da vergi kaçırmasını engellemeye çalışmaktan daha olanaksız değildir. Bu etkinlik bazı caydırıcılarla kuşatılabilir ve yasayı çiğneyenler belki vergilendirme ile ya da diğer mali caydırıcılarla cezalandırılabilir. En azından bu çok daha fazla sayıda ana babayı denetim ağı içine sokacaktır. Örneğin insanların belli bir yaştan önce ana baba olmasını engellemekte ve doğacak çocukların sayısını düzenlemekte hayli başarılı olmuş ülkeler vardır. Elbette Çin'deki deneyimi kastediyorum. Buradaki tutarsızlık hakkında sosyal politikanın diğer alanlarında olduğu gibi söylenecek çok şey vardır. Tüm ana babaları denetleyen bir politikanın mı yoksa hiçbirini denetlemeyen bir politikanın mı daha iyi olduğu sorusuna dönmeden önce potansiyel ana babalar üzerindeki denetimin artırılması yönünde atılmış adımları gözden geçirmek yararlı olacaktır. In vitro döllenme için başvurulan merkezlerde adayların ya evli olmaları ya da en az 3 yıllık istikrarlı bir heteroseksüel ilişki içinde bulunmaları koşulunun aranması son derece yaygın bir uygulamadır. Tıp teknolojisindeki gelişmeler, eşcinsel ana babalar ve özellikle lezbiyen anneler için de bir çözüm ışığı yakmıştır. Çünkü eşcinsel kadınların normal yolla çocuk sahibi olmaları daima mümkünse de yapay döllenme teknikleri bu tür kadınlara erkeklerle cinsel ilişkiye girmek zorunluluğu olmaksızın kendi çocuklarına sahip olma olanağı sağlamıştır. Eşcinsel ya da yalnız yaşayan ana ve babalar. Eşcinsel ana babaların çocuk sahibi olması ve çocuklarını heteroseksüel değil de homoseksüel ilişkiler ortamında yetiştirmesi fikrinden çoğu kişi rahatsız olur. Bunun nedenini anlamak zordur. Buna çoğu kişi itiraz eder. Çünkü eşcinselliği ahlaksızlık olarak görürler ve bu karakteri bozuk kişilerin çocuk yetiştirmesine izin vermememiz gerektiği kanısındadırlar. 9. bölümde eşcinselliğin ahlaksızlık olduğu yolundaki görüşün kesinlikle temelsiz olduğunu göreceğiz. Üstelik lezbiyen ya da hatta yalnız yaşayan kadınların çocuk doğurmasına ve büyütmesine engel olmaya kalkışmak, onlara 3 ayrı ve önemli haksızlık yapmak demektir. Bunların ilki ve en önemlisi, İstediği halde bir çocuğa sahip olma fırsatından yoksun bırakılan birinin dünyanın en yaşanmaya değer deneyimlerinden ve en önemli kazanımlarından biri olduğu hemen hemen evrensel olarak kabul edilmiş bir şeyden yoksun bırakılmış olacağıdır. Kadınlarda gebe kalmak, doğurmak ve çocuk yetiştirmek, erkeklerde ise kendi çocuğunun babası olmak ve onu yetiştirmekten. Bir insanı istediği halde bu olanaktan yoksun bırakmak ona gerçekten bir haksızlık yapmak demektir. İkincisi ve başka bir haksızlık ise bazı kişilerin ikinci sınıf ya da daha düşük düzeyde yani çocuk sahibi olmayı hak etmeyen insanlar olarak bir kenara ayrılmasıdır. Çünkü eşcinsellerin ya da yalnız yaşayan kişilerin in vitro döllenme, yapay döllenme ya da evlat edinme için aday olarak kabul edilmemesi bu insanları hayatın en önemli rollerinden biri için uygunsuz diye damgalamaktadır. Son olarak da eğer bu insanlar toplumun onları engellemek için harcadığı tüm çabalara rağmen bir yolunu bulup çocuk sahibi olurlarsa normal ana ya da babalardan daha dikkatli ve bariz bir şekilde denetime uğrarlar genellikle. Ve bu da yine onlara yapılan ayrı, önemli ve belirgin bir haksızlıktır. Çok önemli ve açık bir neden olmaksızın bir insana ya da bir grup insana haksızlık yapılmasının ya da onların böylesine incitilmesinin hakta bulunacak bir tarafı kesinlikle yoktur. Eşcinsellerin diğer herhangi bir kişiye göre daha kötü bir ana ya da baba olduğunu ya da olabileceğini gösteren hiçbir kanıttan söz edildiğini duymadım. Öte yandan yalnız yaşayan ana ya da babalar olgusunda da böyle bir ebeveyn tarafından büyütülen bir çocuğun dezavantajlarının yalnız yaşayan insanların çocuk yetiştirmesini engellemeyi haklı gösterecek kadar önemli boyuta varacağını düşünmek için bir neden yoktur. Her şeyden önce biz ebeveynlerden biri ölünce sağ kalan ana ya da babanın elinden çocukları zorla almıyoruz. Öte yandan çocuğun boşanma ya da ayrılma durumunda ayrılmış partnerlerden birine verilmeyip çift halinde yaşayan üçüncü kişilerin himayesine verilmesi hükmüne de varmıyoruz. Yalnız yaşamanın ya da eşcinsel olmanın ahlaken yanlış olduğu kanıtlanmadığına ve her iki grup insan tarafından yetiştirilen çocukların dezavantajlı olduğunu ya da olabileceğini gösteren bir kanıt bulunmadığına göre, yalnız yaşayan ya da eşcinsel olan ana ya da babalara yasak koymaya kalkışmanın açıkça hiçbir haklı tarafı yok demektir. Nitekim ana babaların döllenme için yardıma gerek duymayan çok büyük çoğunluğunun önüne hiçbir kısıtlama konmadığını hatırlarsak bu yasakların ikiyüzlülüğü daha da açıkça ortaya çıkar. Bu dengesizliği düzeltmenin bir yolu elbette ana baba olmak isteyen herkesi önceden inceleyerek tüm ana babalara düzen getirecek bir politika oluşturmaktır. Ana babaları denetlemenin sakıncaları. Ana baba olmak isteyen herkesi denetlemeyi ve belki de ana baba olmaya uygun ve layık olduğuna hükmedilen kişilere bir lisans vermeyi engelleyen büyük sorunlardan biri, uygun ve layık bir ana baba olmanın ne anlama geldiği konusunda açık ve net bir fikrimizin olmamasıdır. Belirli bir çocuğun ihmal edildiğini ya da ona bir şekilde kötü davranıldığını görmek kolaydır. Ama hangi türde ya da tipte insanların çocuklarını ihmal etmeye ya da onlara kötü davranmaya yatkın olduğunu gösteren tek bir kanıt yoktur. Bu konuda formüle edilen genel kriterler ise umutsuz bir şekilde gerçek dışıdır. Son günlerde gebe kalmış zihinsel özürlü bir genç kızın karşılaştığı sorunlarla ilgili tartışmalar şu sonuca varmıştır. Burada hiçbir desteği olmayan, zihinsel özürlü, farkında olmadan gebe kalmış, yaşlı bir çiftin yanında ve korkunç barınma koşullarında yaşayan bir kız vardı. Mary'nin o koşullarda bebeğine bakabilmesi mümkün görünmüyordu ve bebeğin gözetim altına alınacağı belliydi. Korkunç barınma koşulları, düşük zeka düzeyi ve desteğin olmaması, ana babaların diskalifiye edilmesi için yeterli ölçütler olsaydı, dünya nüfusu hemen azalıverirdi. Bu elbette iyi bir şey olurdu ama bu şekilde diskalifiye edilen ana babalardaki somut yetersizliklerden tümüyle bağımsız olarak. Eğer ana babaları denetim altına alma uygulaması gerçekleşirse bir insanın çocuk isteme nedenlerini incelemek isteyebiliriz. Çocuk istemenin geçerli nedeni ne olabilir? Çocuk sahibi olmayı isteme nedenlerinin bu olayın önemiyle orantılı olacağını düşünmek zordur. Başka bir insanı yaratmanın, onun bir kişi haline gelmesine yardımcı olmanın beklentisi ve yaşadığımız dünyaya bir çocuk getirmenin sorumluluğu öylesine büyüktür ki, böyle bir şeyi yapmak için ana babaların genellikle dayandığı ya da dayanmadığı nedenler gayet acıklı bir şekilde yetersiz kalır. Toplumumuzda insanlara neden çocuk sahibi olmadıklarını sormak, neden olduklarını sormaktan çok daha alışılmış bir şeydir. Ama hayatta olmanın ve kişi haline gelmenin genellikle şu anda bir kişi olarak hayatın içinde yer almak kadar iyi bir şey olduğunu ve olmaya devam edeceğini düşünürsek, o zaman çocuk sahibi olmak için her türlü neden geçerli bir nedendir. Bu böyleyse sırf başka bir insan dünyaya gelebilsin diye gerekli tüm emeği ve masrafı böylesine çekinmeden üstlenen insanların önüne kısıtlama koymamak için bir nedenimiz daha var demektir. Tüm potansiyel ana babaları denetlemekle ilgili ikinci büyük sorun, böyle bir işlemin haksızlığı olacaktır. Haksızlık, insanları peşinen ve hak etmedikleri halde fiilen cezalandırmaktır. Üremeye ya da ana baba olmaya uygun olmadığı hükmüne varılan insanlara yapılmış olacak çeşitli haksızlıkları incelemiştik. Denetim testini geçemeyen insanlar, hak edecek hiçbir şey yapmadıkları bir dezavantaja katlanmak zorunda kalacaktır. Buna bir de, Hangi insanların ya da insan tiplerinin kötü ana baba olacağını önceden bilmek için güvenilir yöntemlerden yoksun olduğumuzu da eklersek, böyle bir tasarının uygulanmasındaki haksızlığın dünyaya gelmeleri bu yolla engellenecek olan çocuklara karşı muhtemel bir zulümden daha vahim bir sonuç olacağı ileri sürülebilir. Geniş kapsamlı bir ana baba denetim sistemine yöneltilebilecek daha pratik itirazlar ise, böyle bir tasarının uygulanabilmesi için gerekli olacak, devlete bağlı devasa denetim aygıtının nahoşluğu ve parasal önlemlerle de caydırılamayan, olası direngen suçlularla nasıl başa çıkılacağının bilinememesidir. Her şeyi hesaba katarsak, ana babaların ancak çocuklarına ciddi bir şekilde kötü davranmaları ya da onları ihmal etmeleri halinde onları ellerinde tutma hakkından yoksun bırakılması koşuluyla ana babalığa hiçbir sınırlama getirmeksizin izin verme ve yapay döllenmenin yanı sıra evlat edinmeyi ve her türlü vekil anneliği de serbest bırakma politikasına doğru gitmek çok daha iyi gibi görünüyor. Düşünülmesi gereken iki nokta daha var. Bunların ilki ana babalığın ölümden sonra gerçekleşmesi durumu, ikincisi ise üzerinde düşünmüş olduğumuz işlemlerin ticari mi yoksa yardım amacıyla mı kullanılacağıdır. Ölümden sonra ana baba olanlar. Daha önce sözünü ettiğimiz spermlerin ve embriyonların dondurularak saklanması olanağı, çocukların ana babadan birinin ya da ikisinin ölümünden çok sonra bile doğabilmesini olanaklı kılmıştır. Warnock Komisyonu bir kadının ölmüş eşinin spermiyle döllenmesi olanağının aktif bir şekilde caydırılması gereken bir durum olduğunu düşünmektedir. Bunun neden böyle olması gerektiği belli değildir. Warnock, çocuk ve anne için çok büyük psikolojik sorunlara muğlak göndermeler yapmakta ama ölmüş kocasının çocuğunu taşımak isteyen ve spermlerinin hala canlı olduğunu ve kullanılabileceğini bildiği halde bu isteğine engel olunan annenin aynı derecede ağır psikolojik sorunlar yaşaması olasılığını dikkate almamaktadır. Dondurulmuş bir embriyonun hem ana hem de babanın ölümünden sonra çözülmesi ve onu taşıyacak bir vekil annenin bulunmasına yönelik taleplere daha büyük kuşkuyla bakmamız gerekebilir. Bu embriyon doğrudan doğruya kendi çocuğuna sahip olmak için embriyon nakline gerek duyan bir anneye verilecekse itiraz edilecek bir şey olamaz. Ama bu, ölmüş ana babanın mülklerinin bir bölümüne el koymak için bir hile olarak kullanılıyorsa, buna karşı o kadar anlayışlı olmayabiliriz. Fakat bunu Warnock'un yapay döllenme ya da embriyon transferi sonucunda doğmuş olan ama hayatta olan son genetik ebeveynin ölümü sırasında rahimde bulunmayan çocuğun miras hakkının kabul edilmemesi yolundaki tavsiyesini benimseyerek ve uyarlayarak önlemek kolaydır. Bu mirasa ve verasete kesinlik kazandırılması avantajını da beraberinde getirecektir. Ticari mi, yardım amaçlı mı? Rahmi para karşılığında kirayı verme uygulamasının buna herhangi bir bedel beklemeden yapmaya göre mutlaka daha sakıncalı olması gerekmediğini, işin içinde parasal bir bedel bulunmasının ille de sömürüye işaret etmediğini savunmuştum. Ticaret değil de yardımseverlik etiğiyle yürüyen bir toplumda yaşamayı tercih ediyor olabiliriz. Burada genellikle çizilen paralel, Birleşik Krallık'ta uygulanan gönüllü ve ticari olmayan kan verme sisteminin, Birleşik Devletler'de ve başka yerlerde uygulanan ticari kan verme sisteminden üstünlükleri üzerinedir. Bir kan transfüzyon servisinin çalışmasıyla ilgili bu iki rakip yöntem başka kaynaklarda enine boyuna incelenmiştir. Ama hali hazırda vekil anneliğe yaklaşımda ticari yolla ticari olmayan yol arasında bir seçim yapabilecek durumda olup olmadığımız kesin değildir. Çünkü insanların kanlarını paylaşmaya ve kan vermek için gereken nispeten basit ve tehlikesiz işleme katlanmaya, iyi niyetten başka hiçbir nedene bağlı olmaksızın gönüllü olacaklarını düşünmek mantıklı olabilirse de ve yaşanan deneyimler bunu göstermişse de, aynı nedenlerle bir kadının ya da yeterli sayıda kadının gebeliği kabullenmeye hazır olabileceği pek de o kadar kesin değildir. Yani biz başkalarının rahminin parasal karşılık ödenmemesi koşuluyla kullanılmasına izin verir de parayla kiralanmasına izin vermezsek çoğu kişi için bu peşinen ortadan kaldırıyoruz demektir. Ortada parasal bir karşılık bulunması, daha önce tartıştığımız gibi her ne kadar sömürünün varlığına işaret etmek zorunda değilse de büyük miktarda paraların normalde vekil anneliğe gönülsüz olan kadınların aklını çelmesi durumunda ortaya bir sömürünün çıkması ihtimali daha yüksek olacaktır. Vekil annelik için ödenebilecek para miktarını yasal sınırlar koyarsak sömürü olasılığını büyük ölçüde düşürebilir ve bu olanağın daha az parası olan adayların ulaşamayacağı düzeylere çıkmasını da önleyebiliriz. Bu iki rakip yöntem üzerindeki tartışma kuşkusuz devam edecekse de gerek sırf keyif için gerekse de daha dramatik nedenlerden ötürü rahim kiralamanın ya da ödünç vermenin aslında yanlış bir tarafı olmadığı, bu ya da başka bir yeni uygulamayı yasa dışı ilan etmeden önce öne sürülen tehlikeler ve ahlaksızlıklar konusunda çok kesin ve net olmamız gerektiği sonucuna varabiliriz. 8. Kadının tercih hakkı mı? Son bölümde çeşitli ana baba tiplerini ele almış ve ana baba olmayı kimin uygun olduğuna önceden karar verebilmenin mümkün olmadığı konusu üzerinde durmuştuk. Ana baba olmak isteyen herkesin doğum öncesinde denetlenmesi politikasını geri çevirmek için sağlam nedenler bulmamız, insanların ana baba olma ya da olmama yolundaki tercihlerini özgürce yapmaları yolunu açık bırakmıştı. Bazı kişilerin çocuk sahibi olmamak ya da belirli bir çocuğu dünyaya getirmemek kararına varmalarına yol açabilecek geçerli nedenler bulunabilse de, herkesin bu kararı kendisinin vermesi gerektiği sonucuna ulaşmıştık. Şimdi ise çocuk sahibi olmamayı seçmenin doğru olup olmadığı ve ne zaman doğru olduğu sorusuna ve çocuk sahibi olma konusundaki diğer seçimlerle ilgili bazı kararlara geçmeliyiz. A. Anne. Olmak ya da olmamak. Bu benim bedenim. Kadın hareketlerinin sloganı olan kadının tercih hakkı epey muğlak bir şeydir. Bu slogan hem kadının bir tercih hakkı bulunduğunu ve hem de böyle bir tercihte bulunmasının doğru olduğunu iddia ediyor gibidir. Hem bu hakkın hem de bunun doğruluğunun kadının bedeninin kendisine ait olmasından kaynaklandığı savunulur bazen. Kadın eğer isterse kendi fetusunu kürtaj ettirebilir. Çünkü bu kelimenin tam anlamıyla kendisine ait olan bir şeydir. Eğer isterse ondan kurtulma hakkına sahiptir. Bu görüşün önde gelen savunucusu olan bir felsefe, insanoğlunun her şeyden önce gelen bir hakkı varsa bu, kendi bedeni üzerindeki mülkiyet hakkıdır der inandırıcı bir şekilde. Bu öncelikli hak ifadesi, buradaki mülkiyet iddiasının satış ya da takas gibi bir temele dayanmadığı, tam tersine diğer tüm mülkiyet haklarının bundan kaynaklanması gerektiği anlamına gelir. Gel gelelim, her mülkiyet iddiası bir mülkiyet iddiası olarak geçerli tartışılmaz olanlar bile, mülkiyet altında bulunan şeyi tamamen keyfi yöntemlerle ortadan kaldırma hakkını otomatik olarak içermez. Varsayalım ki benim tek dozluk hayat kurtarıcı bir ilacım var. Ben buna hem onu satın aldığım ve onu elde etmenin her türlü bedelini ödediğim için hem de diyelim ki onu keşfettiğim için sahibim. Bu ilaç denendi, etkisi kanıtlandı ve şimdi her yerde var. Ama hayatınızı kurtarmanız için gerekli zamanda ulaşabileceğiniz tek doz benim elimdekidir. Bu tek dozla yapmayı planladığım, benim için hayat kurtarmak kadar önemli olabilecek başka herhangi bir şey yok. Ama o benim ve ben onu sizin hayatınızı kurtarmak için kullanmak yerine rafımda saklamak istiyorum. İkinci bölümdeki iddialar olmasa da yasal durum ne olursa olsun o ilacı vermemeye ve sizin hayatınızı feda etmeye ahlaken hakkım olduğunu düşünecek pek fazla kişi bulunacağını sanmıyorum. Ya da diyelim ki paha biçilmez bir yağlı boya tablo, büyük bir ustanın eşsiz bir eseri ya da diyelim ki güzel bir eski ev, benzeri bulunmayan bir örnek bana aittir. Eğer istersen bunlardan birini yakabilir miyim? Bunlar bana ait olabilir ama bunlar aynı zamanda bir anlamda kamunun da malıdır. Kültürümüzün birer parçasıdır. Biz yani toplum buna değer veririz. Elimdeki tapu senedine ya da faturaya rağmen benim daha çok bir muhafız ya da koruyucu durumunda olduğum söylenebilir ancak. Bu çelişkiyi karakterize etmenin bir yolu da benim o dozu vermemeye ya da yağlı boya tablomu istersem yakmaya hakkım olsa da bu hakkı kullanmamın yanlış olacağını söylemektir. Bu nedenle kadının da bir tercih hakkının bulunması ama bu hakkını kullanmasının yanlış olması söz konusudur. Ama neyin tehlikeye atıldığı göz önüne alınırsa, yukarıda tarif edilen koşullarda benim tek dozluk ayak kurtarıcı ilacımı vermemek gibi biçimsel de olsa bir hakkım bulunduğunu iddia etmek pek akla uygun gibi gelmiyor. Yasalar belki bu tür vakalara tam uyacak kadar ustalıkla hazırlanmış olmayabilir ve benim yasal hakkım dokunulmadan kalabilir. Ama benim o ilacı sizin hayatınız pahasına vermemeye ahlaken herhangi bir hakkımın olabileceğini düşünmek bile zordur. Bu vakalar elbette kendi bedenine ve onun içerdiği her şeye ne isterse yapma hakkını talep eden bir kadının vakasıyla aynı şey değildir. Ama mülkiyeti mutlak bir egemenlik hakkı olarak göremeyeceğimizi gösterir bize bunlar. Her vakada asıl soru şudur. Mülkiyet çiğnenirse tehlikeye giren şey nedir? Bu vakada mülkiyetin değeri, mülkiyete saygı göstermekte diretilirse tehlikeye girecek değerden daha önemli midir? Tutucuların en aşırıları ve özel mülkiyetin en ateşli savunucuları bile genellikle gerek ferdi gerekse aynı mülkiyete ve de aynı zamanda bizzat hayatın kendisine el konması fikriyle uzlaşabilirler. Gerekçe savaş ya da ulusal çıkarlar olunca insana ve mülkiyete teklifsizce el konur. Ancak yurttaşlardan uğruna mülkiyetten vazgeçmeyi de kapsayan fedakarlıklarda bulunmalarını talep edebileceğimiz tek amaç askeri terminolojideki kestirme tabiriyle savaş ve ulusal çıkarlar değildir. Buradaki mesele fetus su götürmez biçimde annesinin mülkiyetinde olsa bile annenin ona canının istediğini yapma, hatta hayatına son verme hakkının ancak fetusa bir mülkiyet unsuru olmanın ötesinde bir değer kazandıran bağımsız bir zeminin yokluğu halinde geçerlilik kazanabileceğidir. Eğer fetusun hayatı önemli ise, fetusun hayatından daha önemli nedenler olmadıkça o hayat sona erdirilmemelidir. Mülkiyet hakkı hayatın değeriyle kıyaslanabilir bir şey değildir. Kadının tercih hakkı varsa da kadın, fetusun mülkiyetinin ona ait olması ya da fetusun onun içinde bulunması nedeniyle değil, fetusun hayatına saygı gösterilmesini gerektiren ahlaksal nedenlerin, o kadının fetusun hayatını sona erdirme kararına saygı gösterilmesini gerektiren ahlaksal nedenler kadar önem taşımaması yüzünden haklıdır. Kürtaj ve kişi kavramı. Kadının gerçekten de istediğini tercih etme hakkı vardır. Bu tercihin haklılığı birinci bölümdeki kişi kavramı ile ilgili irdelememizden kaynaklanır. Fetus kişi değildir ve bu nedenle de eğer hayatı vaktinden önce sona erdirilirse haksızlığa uğratılmış olamaz. Ama ona başka yollarla, örneğin acı çektirerek haksızlık yapılabilir tabi. Bu nedenle kürtajın fetus için acısız bir işlem olması önemlidir. Bu koşul sağlandığı sürece bir kadın çocuk sahibi olmayı ya da olmamayı özgürce tercih edebilir. Aslında erken düşük yöntemleri olan doğum kontrol yöntemlerini tercih edebilir ve hatta gebeliğin çok daha ileri dönemlerinde düşük yapmayı bile tercih edebilir. Ama bu konuda yalnızca onun istekleri mi önemlidir? Fetusun babasının ya da diğer herhangi üçüncü kişilerin istekleri ne olacak peki? Tercih hakkı kimin?